Gerçeğin ilminde dört dil kullanılır. Gerçeğin ilminde dört dil kullanılır. 1. Kabalistik kitapların dili, bunların isim ve adlandırmaları. 2. Yasaların dili, bu dil dini kitapların diline çok yakındır. 3. Kutsal kitaplardan çok uzak olan efsanelerin dili, zira bu dil realiteyi dikkate almaz. Bu dile tuhaf isimler ve adlandırmalar atfedilir. Ayrıca konuları kök ve dal yoluyla ilişkilendirmez. 4. Sefirot ve Parsufim'in dili. Genel olarak bilgelerin bu dili cahillerden gizlemek için güçlü bir eğilimleri vardı. Zira ilim ve geleneklerin el ele yürüdüğüne inanıyorlardı. Bu yüzden ilk bilgeler ilmi çizgiler, noktalar, üst kenarlar ve alt kenarlar kullanarak yazıda gizlediler. Önümüzdeki alfabe 22 harfiyle bu şekilde oluştu. Kutsi kaynakların dili. Kutsi kaynakların dili bu işe mükemmel uygun, temel, gelişmemiş bir dildir. Çünkü çoğu kısımlarda kök ve dal ilişkisini kapsar. Bu anlaşılması en kolay dildir. Bu dil ayrıca en eski dildir. Adam Harishon'a atfedilmiş kutsi dildir. Bu dilin iki avantajı, bir dezavantajı vardır. İlk avantajı anlaşılmasının kolay olmasıdır ve edinimde yeni olanlar bile ihtiyaçları olanı anında anlarlar. İkinci avantajı ise konuları tüm diğer dillerden daha çok geniş çaplı ve derinlemesine açıklamasıdır. Dezavantajı ise belli konuları ve sebep-sonuç bağlantılarını ele almak için kullanılamamasıdır. Böyle olmasının nedeni her konunun bütünlüğüyle açıklığa kavuşturulması gerekliliğidir. Çünkü tüm konuyu sunmadıkça hangi unsura değindiğini açıkça anlamak mümkün değildir. Bu nedenle bu dil küçük detayları ve sebep-sonuç bağlantılarını göstermekte uygun değildir. Ayrıca dualar ve geleneksel vecibelerin dili bu kitaplardan alınmıştır. Yasaların dili. Yasaların dili realitenin değil, realitenin varoluşunun dilidir. Bu dil orada sunulan yasaların köküne göre tümüyle otantik peygamber yazılarının dilinden alınmıştır. Ancak kutsal kitaba göre bir avantajı vardır. Her konuya tüm ayrıntılarıyla iner ve dolayısıyla üst köklere daha doğru olarak dikkat çeker. Bununla beraber en büyük dezavantajı anlaşılmasının zor olmasıdır. Bu dil tüm dillerin en zorudur ve sadece zarar vermeden giren ve çıkan olarak nitelendirilen tam bir bilge bunu edinebilir. Elbette kutsal kitaptan alındığı için ilk dezavantajı da kapsıyor. Efsanelerin dili. Efsanelerin dili arzulanan anlama en mükemmel bir şekilde uyan alegoriler olduğundan anlaşılması kolaydır. Basit olarak incelerken anlaşılması kutsi kitaplara göre daha kolay görünüyor. Ancak tam olarak anlaması zor bir dildir. Zira kendisini kök ve dal silsilesinden bahsetmekle sınırlamaz, sadece alegoriler ve olağanüstü nüktedanlık vardır. Bununla beraber kutsi kitaplar ve yasaların diliyle açıklanamayan ve derecenin özüyle ilgili anlaşılması zor, sıra dışı konseptleri çözmekte son derece zengindir. Kabalistlerin dili. Kabalistlerin dili kelimenin tam anlamıyla bir dildir. Hem kök hem dalla ilgili olarak hem de sebep sonuçla ilgili olarak çok kesindir. Bu dil somut detayları ifade edebilme marifetine sahiptir. Ayrıca bu dil aracılığıyla arzulanan konuya öncesi ve sonrasında gelen konu ile bağlantı kurma gerekliliği olmadan doğrudan yaklaşmak mümkündür. Bununla beraber bu dilin içinde gördüğünüz tüm somut yeteneklere rağmen çok büyük bir eksikliği de vardır. Bu dili kendi aklıyla anlayan usta bir kabalist bilgi haricinde edinmek çok zor, neredeyse imkansızdır. Bu diğer dereceleri aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya kendi aklıyla anlayan biri bile bu dilde hala bir şey anlayamayacaktır. Ta ki bu dili öğretmeninden yüz yüze almış bir bilgeden alana dek. Kabala'nın dili her şeyde dahildir. İsimler, adlandırmalar ve gematria tümüyle Kabala ilmine aittir. Bunların diğer dillerde bulunmamalarının nedeni de tüm dillerin Kabala ilmine dahil olmasıdır. Bunun nedeni isimler, adlandırmalar ve gematria'nın diğer dillerin tümüyle destekleyicisi olmaları gereken özel konular olmasıdır. Ancak kişi gerçeğin ilminin ifşasını açıklamaya hizmet eden bu dört dilin zaman içinde teker teker geliştiğini düşünmemeli. Gerçek şu ki bunların dördü de bilgelerin önünde aynı anda ortaya çıktı. Aslında her biri tüm diğerlerinden oluşur. Kabala dili kutsi kitaplarda mevcuttur. Tısurun yani kaya, üstünde durmak, ıslahın metodunda 13 erdemlilik niteliği gibi ve bir bakıma her bir cümlede hissedilir. Yazılarda yapılar da vardır ve bunların tümünün üstünde şarkıların şarkısı vardır ki bunların tümü Kabala'nın dilidir. Yasalar ve efsanelerde de benzer şekildedir ve tüm dillerde aynı anlamı taşıyan, silinemeyen isimler konusunda daha da çok böyledir. Dillerin evriminin sırası. Her şeyin içinde aşamalı bir gelişim vardır ve kullanılabilecek en kolay dil, diğerlerinden önce gelişimini tamamlamış olan dildir. Dolayısıyla ilk ürünler kutsal kitabın dilindeydi, zira bu en uygun dildi ve o dönemde yaygındı. Bunu müteakip yasaların dili geldi, zira bu kutsal kitabın diline tümüyle dalmıştır. Bunun yanı sıra yasaların nasıl uygulanacağının halka gösterilmesi gerekiyordu. Üçüncüsü ise efsanelerin diliydi. Bu da kutsal kitapta pek çok yerde bulunmasına rağmen sadece yardımcı bir dildi. Çünkü konuların algılanmasını aceleye getirir. Bununla beraber temel bir dil olarak kullanılamaz, zira kök ve onun dalının kesinliğinden yoksundur. Bu yüzden ender kullanıldı ve dolayısıyla gelişmedi. Ve efsaneler döneminde bilgilerimizin sözlerini açmak için geniş çaplı kullanılmalarına rağmen bu sadece kutsi kitabın dili ile birlikteydi. Gerçekte bilgelerimizin bu dili geniş çaplı kullanmaları Kabala dilinin gizlenmesinden sonra Yohanan Ben Zakai'nin döneminde ve kısa süre öncesinde yani tapınağın yıkılmasından 70 yıl önce başladı. En son gelişen Kabala'nın dili oldu. Bunun nedeni bu dili anlamanın zorluğuydu. Edinime ilaveten kişinin kelimelerin anlamını anlaması gerekmektedir. Dolayısıyla bu dili anlayanlar bile kullanamadılar. Zira çoğunlukla nesillerinde yalnız idiler ve birlikte çalışacak kimseleri yoktu. Bilgelerimiz bu dili Maase Merkava olarak adlandırdılar. Zira bu dil kişinin diğer hiçbir dille yapamayacağı derecelerin herkevinin yani düzenlemenin birbiri içindeki detaylarını ayrıntılarıyla açıklayabileceği özel bir dildir. Kabala dili herhangi bir konuşma dili gibidir ve ayrıcalığı tek bir kelimenin içerdiği anlamdadır. İlk bakışta Kabala dili yukarıda bahsedilen üç dilin karışımı gibi görünür. Bununla beraber bu dili kullanmayı anlayan biri kendi içinde baştan sona eşsiz bir dil olduğunu görür. Bunun kelimelerle değil kelimelerin anlamlarıyla ilgisi vardır. Diller arasındaki tüm fark budur. İlk üç dilde neredeyse bir kelimenin bile tam anlamı yoktur. Kelimenin neye işaret ettiği okuyucuya bırakılmıştır. Sadece birkaç kelimeyi veya bazen konuyu birleştirerek içerik ve anlamları anlaşılabilir. Kabala dilindeki avantaj, içindeki her kelimenin içeriği ve anlamını kutsal kitabın diline tümüyle dalmıştır. Bunun yanı sıra yasaların nasıl uygulanacağının halka gösterilmesi gerekiyordu. Üçüncüsü ise efsanelerin diliydi. Bu da kutsal kitapta pek çok yerde bulunmasına rağmen sadece yardımcı bir dildi. Çünkü konuların algılanmasını aceleye getirir. Bununla beraber temel bir dil olarak kullanılamaz, zira kök ve onun dalının kesinliğinden yoksundur. Bu yüzden ender kullanıldı ve dolayısıyla gelişmedi. Ve efsaneler döneminde bilgilerimizin sözlerini açmak için geniş çaplı kullanılmalarına rağmen bu sadece kutsi kitabın dili ile birlikteydi. Gerçekte bilgilerimizin bu dili geniş çaplı kullanmaları Kabala dilinin gizlenmesinden sonra Yohanan ben Zakai'nin döneminde ve kısa süre öncesinde, yani tapınağın yıkılmasından 70 yıl önce başladı. En son gelişen Kabala'nın dili oldu. Bunun nedeni bu dili anlamanın zorluğuydu. Edinime ilaveten kişinin kelimelerin anlamını anlaması gerekmektedir. Dolayısıyla bu dili anlayanlar bile kullanamadılar. Zira çoğunlukla nesillerinde yalnız idiler ve birlikte çalışacak kimseleri yoktu. Bilgelerimiz bu dili Maase Merkava olarak adlandırdılar. Zira bu dil kişinin diğer hiçbir dille yapamayacağı derecelerin herkevinin, yani düzenlemenin birbiri içindeki detaylarını ayrıntılarıyla açıklayabileceği özel bir dildir. Kabala dili herhangi bir konuşma dili gibidir ve ayrıcalığı tek bir kelimenin içerdiği anlamdadır. İlk bakışta Kabala dili yukarıda bahsedilen üç dilin karışımı gibi görünür. Bununla beraber bu dili kullanmayı anlayan biri kendi içinde baştan sona eşsiz bir dil olduğunu görür. Bunun kelimelerle değil, kelimelerin anlamlarıyla ilgisi vardır. Diller arasındaki tüm fark budur. İlk üç dilde neredeyse bir kelimenin bile tam anlamı yoktur. Kelimenin neye işaret ettiği okuyucuya bırakılmıştır. Sadece birkaç kelimeyi veya bazen konuyu birleştirerek içerik ve anlamları anlaşılabilir. Kabala dilindeki avantaj, içindeki her kelimenin içeriği ve anlamını herhangi bir dilden daha az olmamak kaydıyla okuyucuya tam bir kesinlikle açık etmesidir. Her kelime kendi kesin tanımını taşır ve başka bir kelimeyle yer değiştiremez. İlmi unutmak. Zohar'ın gizliliğinden bu yana bu önemli dil yavaş yavaş unutuldu. Çünkü giderek daha az kişi tarafından kullanıldı. Ayrıca alıcı bir bilgenin bu dili anlayan alıcı birine aktarmasında bir nesil ara vardı. O günden bu yana muazzam bir eksiklik oldu. Bu dile sahip son kişi olan Kabalist Musa de Leon'un bu dilin bir kelimesini bile anlamadığını açıkça görebilirsiniz ki bu dil dünyada onun vasıtasıyla ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni Zohar kitabının parçalarını sunduğu o kitaplarda kelimeleri kesinlikle anlatamadığı çok açıktır. Çünkü Zohar kitabını kutsal kitaba göre yorumladı. Derlemelerinden de anlaşılacağı gibi kendisi muazzam bir edinime sahip olmasına rağmen anlayışı tamamen karıştırmıştı. Nesiller boyunca böyleydi. Bütün kabalistler tüm yaşamlarını Zohar'ın dilini anlamaya adadı, ancak ellerini kollarını bulamadılar. Çünkü Zohar'ın üzerine kutsal kitabın dilini zorladılar. Bu nedenle bu kitap Kabalist Musa de Leon'un kendisine olduğu gibi onlara da mühürlenmişti. Ari'nin Kabalası. Bu durum eşi benzeri olmayan Kabalist Ari'nin gelişine kadar böyleydi. Onun edinimi herhangi bir sınırın ötesinde ve üstündeydi. Ve o bizlere Zohar'ın dilini açtı. Ve bu dilin içindeki zemini hazırladı. Bu kadar genç ölmeseydi Zohar'dan çekilecek ışığın miktarını hayal bile edemeyiz. Bize bahşedilen az miktar yolu ve içeriği ve nesiller boyunca Zohar'ı tümüyle anlamaya ulaşmanın gerçek ümidini hazırladı. Bununla beraber neden arıyı izleyen büyük bilgelerin bu ilimde derlenmiş tüm kitapları ve Zohar'ın tefsirlerini bırakıp hatta kendilerini neredeyse görülmekten bile men edip yaşamlarını arının sözlerine adadıklarını anlamalısınız. Bunun nedeni Ari'den önce gelen bilgelerin kutsallıklarına inanmamaları değildi. Allah korusun, böyle düşünmememiz lazım. O büyük bilgelerin gerçeğin ilmindeki edinimlerinin muazzam olduğunu gözleri olan herkes görebilir. Sadece cahil bir aptal onlardan şüphe edebilir. Ancak onların ilimdeki mantıkları ilk üç dili izledi. Her bir dil doğru olmasına ve kendi yerini bulmasına rağmen bu sıraları kullanarak Zohar'da kapsanan Kabala ilmini anlamakta oldukça yanlış yönlendirici ve tümüyle uygunsuzdurlar. Böyle olmasının nedeni unutulduğundan dolayı Zohar'ın tümüyle farklı bir dil olmasıdır. Bu nedenle onların açıklamalarını kullanmıyoruz. Ne Kabales Musa de Leon'un ne de ondan sonra gelenlerin, zira onların Zohar'ı yorumlayan sözleri doğru değildir. Ve bugüne kadar sadece bir tefsirimiz var, Ari'nin tefsiri. Yukarıda yazılanların ışığında Kabala ilminin içselliği kutsi kitaplardan ve efsanelerden farklı değildir. Aralarındaki tek fark açıklamalarındadır. Bu bir ilmin dört dile çevrilmesi gibidir. Doğal olarak ilmin özü dilin değişmesiyle değişmemiştir. Düşünmemiz gereken tek şey ilmi öğrenciye aktarmak için hangi çevirinin daha uygun olduğudur. Konu bu şekilde önümüzde. Gerçeğin ilmi yani Yaradan'ın yolundaki varlıklara Yaradan'ın niteliklerinin ifşasının ilmi, dünyevi bilimler gibi nesilden nesile aktarılmalıdır. Her nesil öncekine bir bağlantı ekler ve ilim böylece gelişir. Dahası halka açmaya daha uygun hale gelir. Dolayısıyla her bilgi öğrencilerine ve takip eden nesillere kendisine bahşedilen ilavelerle birlikte önceki nesillerden miras aldığı her şeyi aktarmalıdır. Açıkçası edinenlerin edindiği gibi manevi edinim bir başkasına aktarılamaz ve bir kitapta da yazılamaz. Böyle olmasının nedeni manevi nesillerin hiçbir şekilde hayal gücünün harflerinde belirememeleridir. Ve şöyle yazılmasına rağmen, peygamberlerin rehberliği vasıtasıyla benzerlikler kullandım kelime anlamıyla böyle değildir. İlmi aktarmanın sırası. Bu durumda edinen bir kişi edinimlerini nesilden nesle ve öğrencilere nasıl aktarabilir? Bunun için bir yol olduğunu bilmelisiniz. Kökler ve dalların yolu. Tüm dünyalar ve onları dolduran her şey her detayında bir eşsiz ve bütün düşüncedeki Yaradan'dan ortaya çıktı. Düşünce tek başına basamaklandı ve tüm dünyaları, yaratılışları ve onların işleyişlerini yarattı. Hayat ağacında ve Tikune-i Zuhar'da yazıldığı gibi. Bu yüzden hepsi birbirine eşittir. Tıpkı ilk mührün bunların tümünde damgalandığı mühür ve damgası gibi. Sonuç olarak amaçla ilgili düşünceye yakın olan dünyaları kökler olarak ve amaçtan daha uzak dünyaları dallar olarak adlandırıyoruz. Bunun böyle olmasının nedeni aksiyonun sonunun ilk düşüncede olmasıdır. Şimdi bilgelerimizin efsanelerdeki yaygın değişini anlayabiliriz ve onu dünyanın sonundan sonuna kadar seyreder. Dünyanın başından sonuna kadar demeleri gerekmez miydi? Ancak iki son vardır. Bir, amaçtan uzaklığa göre bir son, yani bu dünyadaki son dallar anlamında ve iki, nihai amaç denilen bir son, zira amaç olayın sonunda ifşa olur. Ancak açıkladığımız gibi aksiyonun sonu ilk düşüncededir. Dolayısıyla amacı dünyaların başında görüyoruz. Bu bizim ilk dünya veya ilk mühür olarak addettiğimiz şeydir. Tüm diğer dünyalar bundan kaynaklanır ve tüm yaratılışların, yani varlıkların, cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan tüm durumlarında formlarının bütünüyle tam olarak ilk dünyada mevcutturlar. Orada mevcut olmayan hiçbir şey dünyada ortaya çıkamaz. Çünkü kimse sahip olmadığı şeyi veremez. Dünyalarda kök ve dal. Artık dünyalardaki kök ve dal konusunu anlamak daha kolay. Bu dünyadaki cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan seviyelerin her biri formlarında değil, sadece maddelerinde farklı olarak bir yukarısındaki dünyada kendisine tekabül eden parçasına sahiptir. Dolayısıyla bu dünyadaki bir hayvan veya kaya fiziksel bir maddedir ve üst dünyada ona tekabül eden hayvan ve kaya zaman ve yer kaplamayan manevi bir maddedir. Bununla beraber bunların nitelikleri aynıdır. Ve burada şüphesiz ki doğal olarak formun niteliği koşuluna bağlı olan madde ve form arasındaki ilişki konusunu eklememiz lazım. Benzer şekilde üst dünyadaki cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan seviyelerin çoğunluğuyla üst dünyanın yukarısındaki dünya ile arasında benzerlikler bulacaksınız. Bu, tüm unsurların tamamlandığı ilk dünyaya kadar devam eder. Şöyle yazıldığı gibi: ve Yaradan yarattığı her şeyi gördü ve baktı ki çok güzeldi. Kabalistler bu yüzden yukarıya, yani aksiyonun sonunun ilk dünya, yani amaç olduğuna işaret etmek için dünyanın her şeyin merkezinde olduğunu yazdılar. Ayrıca amaçtan uzaklık, amaçtan en uzak olan bu fiziksel dünyaya dünyaların kaynağından düşmesi olarak adlandırılır. Bununla beraber tüm fiziksel unsurların sonu zaman içinde gelişmek ve Yaradan'ın onlar için planladığı amacı, yani ilk dünyayı gerçekleştirmektir. İçinde olduğumuz bu dünya ile karşılaştırıldığında ilk dünya son dünyadır. Yani maddenin sonudur. Bu nedenle amacın dünyası en son dünya gibi görünür. Ve bu dünyanın insanları, bizler bu dünyaların arasındayız.